Ayrım 27. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 382. Garip Mahlasını Alması. Ankara'da kendini kanıtlamış ve sonunda etkisinde kaldığı tüm sanatkarların tesirinden sıyrılarak kendi sanatsal kimliğine ulaşmış olan Ertaş, hem derleme çalışmalarını hem de kişisel eserlerini üretmeyi sürdürür. Radyo sınavını kazandığı dönemlerde bir gün babası Ankara'ya gelir. Evinde onu misafir ettiğinde yine eski günlerdeki gibi baba oğul baş başa sohbet etmektedirler. Baba oğlun bu söyleşisinde önemli bir konu ortaya çıkacaktır. Bunu Neşet Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Ben radyo imtihanımı kazandıktan sonra o ara babam, rahmetlik, Ankara'ya geldi. Türkülerim çoğalıyordu. İlk zamanlar türkülerimin içinde herhangi bir ad kullanmazdım. Babama ben şiir yazıyorum, sonuna ne diyeyim derdim. Oğlum bize garipler derler dedi. O kadar. Şimdi benim türkülerimin içinde başında, ortasında, sonunda, neresinde olursa olsun bir garip sözcüğü geçer. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Böylelikle yıllar önce İstanbul'da Şen Çalar Plak'ta Kadri Şençalar'ın ilk kez vurguladığı garip adı, ustasının onayıyla ve pekiştirmesiyle artık onun mahlası olmuştur. Bundan sonra eserlerinin genellikle son kıtasında ya da uygun bir yerinde çoğunlukla garip mahlasını kullanacaktır. Neşet Ertaş, o tarihlerde Ankara'da kendisine misafir olan babasının avazının, sazının radyoda yurttan seslerde duyulmasını ister. Bu nedenle de başta Muzaffer Sarı Sözen olmak üzere ilgililere konuyu açar ve sonrasında babasını da yanına alarak radyo evine giderler. Ancak radyoda onu dinleyenler Muharrem Usta'yı anlamak bir yana tam bir ilgisizlik örneği sergileyeceklerdir. Böylelikle Kırşehir ve çevresi derlemelerinde Muharrem Usta'yı ve eserlerini fark edemeyen anlayış, şaşılacak biçimde aynı hataya bir kez daha düşerek, deyim yerindeyse, onu ıskalayacaktır. Konuyla kişisel olarak ilgilenen Neşet Ertaş, yanına alarak götürüp tanıştırdığı babasına karşı gösterilen ilgisizlik üzerine şunları anlatmaktadır. Ben TRT'de Muzaffer Sarı Sözen'e hem de ondan sonrakilere, benim babam saz çalar türkü söyler diye dedim. Hatta babamı 50'li yılların birinde radyoya getirdim. O zaman anlayan dinleyen olmadı, hiç kimse ilgilenmedi bile. Öylesine dinlediler. Böylelikle Neşet Ertaş'ın söylediği "babam gibi çalmadım, çalsaydım anlamazlardı" sözünün gerçekliği burada ortaya çıkar. Muharrem Usta'yı anlayamadığı için öylesine dinleyip ilgilenmeyenler ondan bir kayıt bile almazlar. Kayıt almazlar ama zaman içerisinde onun türkülerini kendi derlemesi gibi sunanlardan kayıtlar alınıp Muharrem Usta'nın türküleri onların adına radyolarda çalınıp söylenmeye başlanılır. Binbir emekle derledikleri bir yana ruhundan kopup özünde can bulan türkülerini radyodan başkalarının adıyla duyan Muharrem Usta'nınsa bu durum karşısında üzülmekten başka yapacak bir şey kalmaz ve bu şekilde elinden kayıp giden her eseri için tek diyebildiği "o da mı gitti" olur. Ancak Muharrem Usta'nın eserlerin ruhuna işlediği, hamuruna kattığı öyle bir mayadır ve vurduğu mühür öyle bir kişiliktir ki, kim çalarsa çalsın, kim okursa okusun hemen kendini belli eder. Neşet Ertaş kendi yüreğini de yaralayan bu durumla ilgili olarak şunları söylemektedir. Şimdi radyolarda oyun havaları, türküler duyuyorum, hep babamın havaları. Radyo evine götürüp verenler kendi adına kayıt ettirseler de babamın havaları. Nereden nereye geçmiş, lafları değişmiştir ama hava aynı hava. Kim götürüp TRT'ye verdiyse veya TRT'ciler türkü toplamak için gezmeye çıktığında kimden aldılarsa onun adına kayıt yapmışlar. Bu havalar daha hala bizde, kulaklarımızda asıl haliyle duruyor. Radyoda filandan alınmıştır diye duyuruyorlar. O kişi ölmüş gitmiş, bu işin sorumluları da aksine kanaat getirmiyor, bunun tersi bir görüş bildirmiyor. Zaten bu işi yapan ehil olsa o hava nerenindir mutlaka bilir. Anlamaları, bilmeleri lazım ki tarihe doğru bir kayıt kalsın. Yöneticilerin eksikleri bunlar. Ne duyduysa onu verenin adına kaydetme adam sendiciliği bu. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Radyocular ve müzik adamlarınca ilgi görmeyen ve eserleri başkaları adına kayıt altına alınan Muharrem Ertaş'ın değerini bir bilen çıkacaktır elbette. Kendisi de Orta Anadolu'lu bir halk çocuğu olup yöresinde yetişmiş, daha sonra yurttan seslere katılmış Nida Tüfekçi, yakından bildiği bu kültür sayesinde Muharrem Ertaş'ın yerini ve ustalığını hemen kavrar. Onu saz ve sesteki ustalığı yanında eserlere getirdiği yorum gücüne, özellikle de bozlaklardaki aşılamaz icrasına büyük bir saygı duyar ve Muharrem Ertaş'ın sanatını kendi ağzından radyo kayıtlarına ve notalara aktarmaya başlar. Böylece ölmeden önceki kısa bir dönemde de olsa Muharrem Ertaş adı, gerçek niteliği ve gereken ilgiyi ve saygıyı görür. Neşet Ertaş kendisinin bütün uğraşlarına karşın kimsenin ilgi göstermediği babasına tüfekçinin yaklaşımını daima minnettarlıkla dile getirir. TRT'de babamın adına kayıtlı onun adıyla söylenen havalar son zamanlarına denk geldi. Son senelerinde Nida Tüfekçi babamı tanıdı ve onunla ilgilendi. Babamdan kayıt alan da adını kaydeden de Nida Tüfekçi oldu. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Nida Tüfekçi'nin ortaya çıkardığı güne kadar radyoda ilgi görmeyen Muharrem Usta, oğlunun üstelemeleri ve çabaları ile birkaç plak da okur. Aşiretlerinde anlatılan bir söylentiye göre Muharrem Ertaş, plak kaydetmek için 1938 yılı Kasım ayında İstanbul'a gelmiş, ancak Atatürk'ün ölümü nedeniyle memleketine geri dönmüştür. Ancak az sayıda yöre insanına ulaşmaktan öte gidemeyen bu plaklar da un kapanı raflarında kalır. Türk Halk Müziği çevresi ise Muharrem Ertaş adını ancak 1970'lerin ikinci yarısında bir TV programında seslendirdiği ve sözleri Dadaloğlu'nun olan ünlü Avşar Bozlağı ile duyar. Onun avazında duyulan içli ve dokunaklı söyleyiş yanında güçlü hançere nameleri Anadolu Türkmeninin tarihin derinliklerinden süzülüp gelen köklü sanat geleneğinin en yüce zirvelerinden birini göstermektedir. Bir anda yerli ve yabancı müzik bilimcilerin, müzisyenlerin ilgi odağı durumuna gelen Muharrem Usta, o günden sonra televizyon ve radyo programlarında da değerlendirilmeye, kendisine yer verilmeye başlanmıştır. Ankara pavyonlarında çalıştığı dönemde Halit Araboğlu ile tanışır Neşet Ertaş. Araboğlu, Arap kökenli bir baba ve Abdal kökenli bir ananın çocuğudur. Ekmek kaygısı ile günün piyasa müziklerini de başarılı bir biçimde seslendirmesi ve ayrıca özellikle de Çukurova, Gaziantep, Kilis gibi yörelerde çalıp söylenen yanık barak havalarına getirdiği kendince yorumu ile halk müziği çevrelerince bilinen ve takdir gören bir simadır. Onun seslendirdiği barak havalarından etkilenen Ertaş, tanıştığı Araboğlu ile kısa sürede kaynaşarak arkadaş olur. Aynı biçimde Araboğlu da Ertaş'ın saz ve sesteki tavrından, eserlerinden etkilenmiştir. Böylelikle oluşan karşılıklı etkileşim sonucu zaman içerisinde birbirlerinden kişisel tavırlarına geçişler olur. Daima aşık olanları, aşk ile çalıp söylenenleri dinlediğini vurgulayan Ertaş'ın gönlünde Bayram Aracı, Ahmet Gazi Ayhan ve Aşık Davut Sulari'den sonra bu yanık yürekli genç ustada yer alır. Sık sık yan yana gelerek kimi zaman sabahlara kadar süren muhabbetlerde sohbet ederler ve sonra da çalıp söyleyerek birbirlerini dinlerler. Ankara'da tanınıp kendi tavrı ve eserlerine yönelen Ertaş, yoğun olarak düğünlere çağrılmaya başlayınca pavyonda çalışmayı bırakır. Sonra yavaş yavaş Kırıkkale yöresinde tanınmaya başlar, öyle ki bundan sonra da işleri daha çok açılacak, kendisini düğüne çağırmak isteyenler bir yıl öncesinden görüşmek zorunda kalacaklardır. Ertaş o günleri, "Her hafta ben Kırıkkale'de bir köylü düğündeydim. Bir sene evvelinden beni düğünlerine çağırırlardı" sözleriyle aktarmaktadır. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Kırıkkale ve çevresinde işleri açılır ama bölgenin düğünlerini icra eden Hacı Taşan'la aralarına ister istemez bir soğukluk girer. Çünkü Ertaş'a kadar bu konuda yörenin tek hakimi olan Hacı Taşan, bu gücünü ve dolayısıyla ekmeğini de kaybetmeye başlar. Kaldı ki o sıralarda zaten halkta fazlaca para yoktur ve kazanç da buna bağlı olarak çok düşüktür. Ertaş'ın sazda, seste, çalıp söylemede açtığı çığır, birbirinden güzel türküleriyle kendi toprağım dediği Kırıkkale ve çevresinde tanınmaya başlaması ile aşiret çocuklarının o güne kadar önceki dönem ustalarına yönelttikleri ilgileri de bütünüyle bu genç usta üzerinde yoğunlaştırır. Artık sazlar onun tavrında çalınmakta, türküler onun gibi söylenilmeye çalışılmaktadır. Ankara'dayken TRT İstanbul Radyosu'na da gider Ertaş. Orada kendisinden kayıtlar alınır, İstanbul Radyosu'nda okuduğu bir eser o yıllarda sazda değişik bir yol tutan ve adını duyurmaya başlayan Orhan Gencebay'ı etkiler ve kendisiyle tanışmak ister. Gencebay ile tanışmasını, yıllara dayalı dostluğunu ve o günlere ilişkin şu bilgileri aktarmaktadır Ertaş. Saz ustası yapımcı Ömer Gök, "Bir çocuk var burada," dedi. Orhan Gencebay'ı kastedermiş. İstanbul Radyosu'nda Yurtlar Sesler'de okuduğum bir türkü gönlünde yer etmiş. Ömer Gök, "Orhan böyle bir çocuk duymuş. O sen misin?" diye sordu. Ben he deyince sevindi. Onunla beni nasıl tanıştıracağını bilemedi. Ne zaman geleceği belli olmuyormuş. Sonunda karşılaştık orada. Böylece Orhan'la 50'li yıllarda onun dükkanında tanıştık. İşte senin merak ettiğin çocuk buymuş. Hadi bakayım çal, dedi. Biz de meraklıyız o sıralarda. Bana saz çaldırdı. Sonra Orhan'a verdi. Orhan alıp çaldı. O beni dinledi. Ben de onu dinledim. Bana göre fırtına gibi bir sazdı o zaman da. Ben kendimce türküler çaldım. O kendi tarzıyla kendine göre saz çaldı. Orada böyle tanıştık. O daha sonra askerde Bahriyeli oldu. Öyle de görüşürdük. Yine Ömer Gök saz evinde. Ertaş, Gencebay'ın dostluğundan ve arkadaşlığından etkilenir. Ancak gelenekten gelen biri olarak müzik anlayışı ona göre değildir. Bu konudaki görüşlerini de arabesk müzik bize göre değildi. Kulağa hoş gelen her şey dinlenir ama müzik olarak, tavır olarak bizim çaldığımıza uygun değildi sözleriyle açıklar. Ertaş'ın İstanbul'a geçici gidiş gelişlerinde uğradığı bir yer daha vardır. Şemsi Yastıman Saz Evi. Zaman zaman uğradığı saz evinde muhabbet ederler. Yastıman kendisine saz çaldırıp türkü söyletir. Bu konuda şunları demektedir Ertaş. Şemsi Yastıman vardı, bizim oralı. Ona tel almaya giderdim. Arada sırada bir pilav pişirtir, beni de çağırırdı. Sabaha kadar saz çaldırırdı bana. Beyaz Park'a önce onu düşünmüşler, sonra bana karar vermişler. Haberim yoktu, meğer o gidecekmiş oraya. Onun istendiğini bilmiyordum, bilseydim gitmezdim. Ondan dolayı o pilavdan da olduk. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın o yıllarda İstanbul'a geliş gidişindeki en önemli neden plak kayıtlarıdır. Yeni eserlerini plağa okumak için gelir, ancak burada kalmak istemeyip her seferinde işi bitince hemen geri döner. İlk zamanlar plaklar taş plak, plağa çalan makine ise gramofondur. Gramofon pahalı bir araçtır ve doğal olarak Anadolu'da yaygın değildir. Ancak daha sonra plastik gibi malzemelerden yapılan plaklar ve bunları çalan pikaplar ortaya çıkar. Bu yeni teknolojiyi insanların daha ucuz ve daha kolay elde etmesi, Ertaş'ın sesinin çok daha geniş kitlelere yayılmasına neden olur. Böylelikle okuduğu plak sayısı da artar. Eser üretimi hızlanan Ertaş, yeni eserler ürettikçe soluğu İstanbul'da alarak bunları plağa kaydedip halka ulaştırır. Plak okumak için yılda 9-10 kez geçici olarak İstanbul'a gelip gittiği o günlerde herkes aklının yettiğini getiriyor, plağa okuyordu. Bizimki de buydu. Tabii halimiz neyse onu söylerdik. Kendi türkülerimi kendim bütünlemiş olarak gelir plağa okurdum demektedir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. İstanbul'a plak okumak için geldiği böylesi zamanlardan birinde firma sahiplerinden biri Ertaş'a bir öneride bulunur. Firma o tarihlerde henüz bir evi olmayan Ertaş'a İstanbul'da iyi bir daire alacak, o da bu daireye karşılık okuyacağı plaklar aracılığı ile zaman içerisinde borcunu ödeyecektir. Aynı firmada Neşet Ertaş'la birlikte bir başka sanatçı Bedia Akartürk de bulunmaktadır. Ertaş bir süre sonra firmaya uğradığında kendisine Bedia Akartürk'ün yeni plağı gösterilir. Eline alıp baktığında Akartürk'ün okuduğu eserlerden biri olan Divane Gönlüm adlı eser ilgisini çeker. Bu Neşet Ertaş'ın olup henüz plağı seslendirmediği eseridir. Ertaş, üzerinde söz ve müzik olarak bir başka adın yazılmış olduğu bu plağı dinlemek ister. Plağı dinleyen Ertaş, bunun Anadolu turneleri sırasında sahnede seslendirdiği ancak kendisinin henüz plağı kaydetmediği türküsü olduğunu görür. Üstelik türkünün ikinci sözleri de değiştirilmiştir. Ertaş aslında türkünün kendisinin olduğunu söyleyerek firma sahibinden bu yanlışlığın düzeltilmesini ister. Ancak o karşı çıkarak bunu yapmak istemez. Sonucun değişmeyeceğini anlayan Ertaş firma ile olan sözleşmesini feshederek oradan ayrılır. Böylece mala mülke, paraya değer vermeyen, türkülerini ise her şeyin üzerinde tutarak adeta evladı gibi gören Ertaş bir türküsü için bir daireyi gözden çıkarır. Bu tutumundan asla ödün vermeyen Ertaş'ın yaşamında bu tip öykülerin örneklerine çokça rastlanır. Eserleri ve plakları hızla çoğalan Neşet Ertaş'ın bir yandan ünü de katlanarak artmakta, buna bağlı olarak plak satışları da sürekli rekor sayılara ulaşmaktadır. Öyle ki o tarihlerde Anadolu'da hemen her evde çalınan 10 plaktan neredeyse en az 4'ü ya da 5'i onundur ancak plakların satış rekoru kırsa da telif hakları ile ilgili yasaların çıkmamış oluşu, plak satışından doğru dürüst bir şey kazanamadığını ortaya çıkarır. Ertaş'ın bu durumla ilgili sözleri de dönemin koşulları içerisinde halk sanatkarlarına yaklaşımı yansıtır niteliktedir. Plaktan para kazanamıyordum. Bize yol parası gibi biraz para verirlerdi. Bizde plak okuma hevesi vardı. Türkülerimizi okuyalım isterdik. Onlar da bunu bildiği için ne verirlerse ona razı olurduk. Kendileri sözleşmeyi imzalatırlar, sana da şunu vereceğiz derlerdi. Benim hiçbir plakçıya illa şu olsun dediğim olmamıştır. Aşağı yukarı 30-40 plağı böyle bedava okudum. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Turneler. Neşet Ertaş her ne kadar plaklardan para kazanmasa da neredeyse her eve girmiş plakları, bu plaklardaki eşsiz eserleri, sazı, sesi ve şöhreti olabildiğince artmış, bu nedenle de sahnelerde çok daha fazla istenmeye başlamıştır. Böylelikle plaklar düğün çalgıcılığı derken bir yandan da halk konserleri başlar. Konserler öyle büyük bir ilgi görür ki daha sonra bu konserlerin turnelerle Anadolu'ya taşınması gündeme gelir. Ertaş o günleri şöyle anlatmaktadır. Düğünlerden başka konserlere de istenmeye başladım. Bir gece 3 konsere gittiğim bile olurdu. Hatta orada beni turneye çıkarttılar. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Geçim yolunda Anadolu yollarına düşen Ertaş'ın konserlerine ilişkin maddiyat anlayışı da öz inancına uygun ve tevazu doludur. Ertaş, konserlerinin maddi boyutuyla ilgili olarak karşı tarafın durumuna göre konsere giderim ben. Eğer o salonda olmuşsa konuştuğumuzu bana getirip vermesi lazım. Dolmamışsa ben kendisine bırakırım. Cebime ne koyarlarsa onu alır giderim demektedir. Nitekim Ertaş kendisine özgü bu ilkeli anlayışını tüm yaşamı boyunca sürdürecek, Anadolu insanına ulaşma, halkıyla iç içe olma adına yaptığı bütün konserlerinde aynı tutumu sergileyecektir. Yıllar yürü sürecek ve önüne ün katacak bu turnelerle ilgili anıları da, söyleyecekleri de çoktur. Beraber turneye çıktığımız arkadaşlar, komedyenler, halk türküsü okuyan bir kız, Konya oynayan iki kızımız olurdu. Bunlar yarımşar saat 15-20 dakika kendi programlarını yaparlardı. Sonra ben saat 9'dan 12'ye kadar da 3 saat sahnede kalırdım. Oralarda hiç istek yapılmazdı. Ne programladıysam onu çalar kalkar giderdim. Bu son zamanlarda gençler konserlerimin son kısmında istiyorlar. O zamanlar genelde sevdalı türküler, dertli türküler, gurbet türküleri, hapishaneler, şunlar bunlar, ona benzeyenleri çalar söylerdim. Evvelden sadece saz çalıp söylerdim her nereye gidersem. Son zamanlarda ritim mevsimi olduğu için sağıma soluma ritim sazları alıyorum. Konserleri sinema salonlarında yapardım. Hangiyle gidersem gideyim benim için değişmiyordu. Çünkü onlar beni dinlemeye geliyordu. Beni duymuş, türkülerimi dinlemişlerdi. Evvelden plaktan duyuyorlar, bir de yakından görmek istiyorlardı. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Böylelikle Anadolu'yu kendi söyleyişiyle vilayet, kaza, nahiye 3 kere baştan başa film artistleri, ses sanatkarları, komedyenler gibi bir otobüs dolusu arkadaşıyla birlikte gezen Ertaş'ın ilk turnesinde dönemin iki ünlü ismi de vardır. Bunlardan biri ses sanatkarı Kutlu Payaslı, diğeri de film yıldızı Pervin Par'dır. Gittikleri her yörede her salon tıklım tıklım dolar. Bu başarılı turne boyunca Ertaş'ın gözüne bir şey çarpar. O kadar sanatkarın valizlerini taşımakla kalmayıp, onların gerek gün içerisinde gerekse sahnede hizmetlerini gören iki genci patronun azarlayıp tokatladığına tanık olur. Onların gördüğü bu kötü davranış karşısında üzülen Ertaş, Ankara'ya döndüklerinde bu iki delikanlıdan biriyle sohbet eder. Bu sohbet bir başka gelişmenin önünü açması bakımından önemlidir. Bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Döndük dolaştık geldik Ankara'ya. Baktım ki o çocuğun biri orada. Ben o zaman bu konserlerin, turnelerin hükümet tarafından düzenlendiğini zannediyordum. Sordum. Yok abi, o da senin benim gibi bir adam. Sizlerin afişlerini alır bize verir. Biz de gideriz nerelerde dediyse oralarda sinemaları tutar. Emniyetten, belediyeden müsaadesini alır. Afişleri dağıtır, reklamları yaparız. O da size bir otobüs tutar. Böyle dolanır geliriz dedi. Bu yanıt karşısında konserlerin dolu geçiyor olduğuna bağlı olarak Ertaş'ın aklında bir takım düşünceler oluşur. Ben de bir şey merak ediyorum. Radyoda her ay iki tane 15'er dakikalık programım devam ediyor. Bir yandan plaklar da okuyorum bu arada. Böyle deyince ben de nerede, ne kadar dinleyicim var onu anlamak istedim. Bunu benim için de yapar mısın? Dedim. Yaparım abi, bizim işimiz bu, dedi. Ben şimdi kıyıda kenarda kimler kaldıysa atsız, sansız, bir halk türküsü okuyan kız, yine iki komedyen, bir Konya oynayan, iki Konya okuyan kız. Böylece afiş yaptırttım. Bunlarla aynı yerlere git konserleri bağla dedim. Sonra böylece çıktık aynı yerlere. O sinemalar yine doldu. Bu defa dedim ki ona, önüne neresi geliyorsa vilayet, kaza, nahiyelere kadar bağla konserleri. 4-5 sene. Bir tek Trakya haricinde Türkiye'yi 4-5 kere vilayet, kaza, nahiyelerine kadar konserlerimle gezdim. Nedendir bilmem, bir tek şu Trakya'ya geçemedim. O da nasıl oldu bilmiyorum. Böylece aynı arkadaşlarla devamlı turne gezdim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş bu turnelerde halkıyla iç içe olur, sevgisini paylaşır, sevgi kazanır. Yol arkadaşlarını hep ün kazanmamış, işsiz güçsüzlerden ve yoksullardan seçer Neşet Ertaş. Onların sadece işvereni ya da yol arkadaşı değil, aynı zamanda koruyucusu ve kollayıcısıdır. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenir, kol kanat gerer. Bu durum kış ayları gibi işsiz kaldıkları dönemlerde de sürer. Ertaş'tan dinleyelim. Bunlar işsiz güçsüz, adı duyulmamış, sağda solda kalmış garipler. Kış olunca yollar kapanır, turneye gidemezdik. Onları bir otele yatırırdım. Yollar açılınca yine devam ederdik. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın bu yoğun Anadolu turnelerinde birlikte olduğu arkadaşları arasında o günlerde tanınmayan ancak sergilediği performansı ve üretimleriyle Türkiye'nin daha sonra yakından tanıyacağı önemli bir sima da vardır. Profesyonel müzik yaşantısına yöresinin meşhur oyunlarını sergileyen halk oyunları ekiplerine saz çalıp türkü söyleyerek başlayan Musa Eroğlu, sanat yaşamının ilk dönemlerinde 5-6 yıl gibi uzunca bir süre Neşet Ertaş'ın konser grubunda yer alan Konya Halk Oyunları ekibine saz çalarak onun da ülkeyi dolaşır. Kendine özgü sazı, sesi, eserleriyle daha sonraki dönemlerde halk müziğinin sevilmesinde önemli rol oynayacak Musa Eroğlu'nun müzik anlayışı ve sanatının altyapısından da yıllar süren bu turnelerde kulis arkadaşlarında saatler boyu Neşet Ertaş'ı dinlemesinin payı büyüktür. Ertaş, zamanı geldiğinde daha önce birçok örneğinde olduğu gibi Musa Eroğlu'yu da kendi elleriyle evlendirip düğününü de yine kendisi yapacaktır. Neşet Ertaş'ın yurt çapında sürdürdüğü bu turneler başarıdan başarıya koşar. Hatta bu durum kültürel olarak kendisinden uzak zannettiği Karadeniz bölgesinde bile aynıdır. Ertaş'ın Karadeniz bölgesindeki tüm konserlerinde salonlar dolup taşar, insanlar evlerin çatılarından onu izlemeye çalışırlar. Bu durum Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yaşayan Çepni Türkmenlerinin kendi kültür köküne duydukları özleme karşılık Ertaş'ın onlara bu duyguyu dolu dolu yaşatmasının bir sonucu olmalıdır. Böylelikle deyim yerindeyse adım adım ve bir baştan bir başa Anadolu toprağına gönül dolusunun tohumunu eken Ertaş'ın eserleri ve avazı yurdun dört bir yanına yayılır. Adı dilden dile dolaşmaya başlar. Kısa süre içerisinde de ünü yavaş yavaş ulusal sınırları aşmaya başlayan Ertaş ve ekibine sonunda yurt dışında konser verme olanağı doğar. Neşet Ertaş ve ekibinin ilk yurt dışı turnesi Hollanda'ya yapılır. Hollanda'dan bir Türk organizatörün girişimi sonucu düzenlenen turne ile Ertaş ve ekibi konserler vermek üzere Hollanda'ya gider. Ancak turne sırasında grubun üyelerinden bazıları tanıştıkları bayanlarla anlaşmalı evlilikler yaparak orada kalma yönünde girişimlerde bulunurlar. Böylelikle yapılan konserlerin ardından turne tamamlanıp dönüş vakti geldiğinde Ertaş'ın ekibi de dağılmış olur. Ertaş Türkiye'ye döndüğünde sayısı azalmış ekibine başka elemanlar alarak yeniden biçimlendirir. Böylelikle yeniden biçimlenen Ertaş ve ekibi yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çok sayıda turneye katılacaktır. 1960'lı yılların başlarına gelindiğinde Ertaş'ın bir baştan bir başa Anadolu toprağına bin bir emekle attığı tohumlar yeşermiş, artık Türkiye'de tam anlamıyla bir Neşet Ertaş fırtınası esmektedir. Eserleri, sazı, sözü ve şöhreti herkesçe bilinir. Anadolu insanının gönlünde sağlam ve kalıcı bir yer edinir. Anadolu'nun dört bir yanında sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar bıkmadan, usanmadan büyük bir tutku ile onun sesi, sazı, türküleri dinlenilmektedir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu durumun çarpıcı örnekleri birer birer ortaya çıkmaktadır. Kendi deyimiyle ayaklar turabı, gönüller hizmetçisi, dertler ortakçısı Ertaş'ın sanatı, yalnızca iyi günler değil, aynı zamanda dar günlerde hatta yaz günlerinde bile dertler dermanı, gönüller yoldaşıdır. Ertaş'ın plağı eşliğinde mezarlığa götürülüp defnedilmeyi, mezarı başında zaman zaman onun plağının çalınmasının son dileği olduğunu söyleyenler, hep yüreklere işleyen bu derin tutkunun birer yansımalarıdır. Nitekim Anadolu'nun birçok yerinde ölmeden önce yapılan bu türden vasiyetler sonucu Neşet Ertaş pilavı eşliğinde mezarlığa götürülüp defnedilen cenazelerin kimi günlerde mezarının başında Ertaş çalarak ölüsünün son isteğini yerine getirmeye çalışanların öyküleri kulaktan kulağa hep anlatıla gelmektedir. 1914-1981 tarihleri arasında yaşamış, ilk duyduğu andan başlayarak koyu bir Ertaş tutkunu olan ve yaşamı boyunca evinde gün boyu Ertaş'ın plakları çalan, sadece kendisi dinlemekle kalmayıp köye de dinleten, onun sesiyle uyanabilmek için bunu sabaha dek sürdüren Aydın ili Kuyucak ilçesi Sarıcıova köyü Tahtacı Türkmenlerinden Ali Hıra'nın hikayesi de bunlardan biridir. Öldüğünde başucuna Ertaş'ın plaklarının da gömülmesini vasiyet eden ve bu şekilde defnedilen Hıra'nın başkaca bir şey yazılmamış mezar taşındaki "Vay vay dünya" ifadesi tıpkı birer şehir efsanesi gibi dilden dile dolaşan öykülerin nice gerçek örneklerinden sadece birisidir. Kemal Aşkın, Görüşme 2012. Neşet Ertaş'ın Anadolu halkı üzerindeki yarattığı etkinin çarpıcı örneklerinden bir diğeri de Ertaş'ı duyduğu ilk günden itibaren aralıksız her gün dinlemekle kalmayan, aynı zamanda onun etkisiyle saza başlayan Rize ili Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünden 1956 doğumlu Yusuf Kaptan'dır. Ana dili Lazca olan ve Türkçeyi sonradan öğrenen Kaptan, sazı yalnızca Neşet Ertaş tavrında çalmakta olup bu konuda belli bir ustalık düzeyine de ulaşmıştır. Bu niteliği dolayısıyla çevresinde Laz Neşet lakabıyla adlandırılan Kaptan'ın dört çocuğundan ikisinin adı Neşet ve Ertaş olup, Ertaş da tıpkı babası gibi Neşet Ertaş tavrında saz çalıp türkü söylemektedir. Hemen her türden müzikle uğraşan sanatkarlar arasında Ertaş'ın sazını, sesini, eserlerini dinleyip de ondan etkilenmeyen yok gibidir. Bu dönemden sonra gerek köylerde, gerekse kasaba ve şehirlerde saz çalanlar, onun sazının aynısını yaptırıp onun gibi çalabilme çabasına girişirler. 27. ayrımın sonu, sayfa 396.